Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dünyasında vahdet.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasında vahdet başlığı altında hazırladığımız haftalık programımızın 5. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde sömürgeciliğin İslam dünyasına girmesiyle birlikte tefrika ve şiddetin artması ardından birleştirici olumlu tepkilerin ortaya çıkmasından söz ettik. Bu süreci daha iyi bir şekilde kavramak için gelecek kaç bölüm içinde İslam reformcuların düşüncelerini ve onların İslam ümmetinin ittihat ve birlikteliği üzerindeki etkilerini ele almaya çalışacağız. Bugünkü bölümde ise İslam dünyasında İslami vahdet içerikli düşüncelerin öncüsü olan Seyyid Cemalettin Esad Abadi'nin görüşleriyle sizleri tanıştırmak istiyoruz.
Seyyid Cemalettin Esad Abadi dünyada en önemli dini reformcu ve İslam itikadını son yüzyılda seslendiren birisi olarak tanınıyor. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlangıcında sapkın inançları dini düşüncelerden arındırmaya çalışan ve dini reformlar arasında gelen Esad Abadi, dini öğretileri hep akıl ve mantıkla yeni çağın insanına aktarmaya çalıştı. Bu dini reformcu başlattığı hareketinde özel bir konuma sahip olan Batı karşıtlığı düşüncesi İslam ümmeti ve Doğu'nun geride kalınmasının nedenini Batı'nın lüzumsuz müdahalelerinde bulunup Müslümanlar arasında vahdetin sağlanması bu sorunun çözüm yolu olacağına inanıyor. Seyyid Cemalettin Esad Abadi bu fikri ve siyasi akım içinde hem bir teorisyen hem de zamanın gereksinimlerine icabı nedeniyle bir eylemci olarak İslam ülkelerinin liderleriyle irtibata geçip dergi yayınlamakla veya halk içinde konuşmalarıyla İslami itaat planını uygulamaya çalışıyordu.
Seyyid Cemalettin Esad Abadi, Doğu halkı ve Müslümanları uyardığı zaman İran, Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan ülkeleri, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi batılı devletlerin siyasi askeri saldırılarına maruz kalmıştır. Üstelik bu sırada diğer İslami beldeler ise dolaylı veya doğrudan anılan batılı devletler ve Hindistan'ın sömürüsü altında yaşıyordu. Seyyid Cemalettin'in zihniyeti birinci aşamada Afganistan'da, Hindistan'da, Mısır'da, İran'da ve Osmanlı'da daha çok ülkelerin iç işleri alanına odaklanmıştır. Onun çabaları daha çok ülkelerde fikri, siyasi ve sosyal reformlar üzerinde duruyordu ama gittikçe iç sorunların dış sömürüsü ile bağlantılı olduğunu anlayınca Müslümanları bu bataklıktan kurtarmanın yolunu ihtilaf ve mezhepler arasında tefrikayı ortadan kaldırmak ve Müslümanlar arasında ancak İslami vahdetin gerçekleşmesiyle Batı sömürgecülüğün karşısında direnmenin mümkün olacağını vurguluyordu.
Seyyid Cemal'in Pan-İslam adıyla bilinen hareketinin başlangıç noktası ve onun batıya karşı Müslümanlar arasında vahdetin sağlanmasına özen göstermesi, kendisinin Hayderabad ve Kalkete'de ikamet ettiği 4 yıllık sürece dönüyor. O, bu süreç zarfında Hayderabad'da El-Urve isimli gizli ve siyasi bir örgütün kurmasını başardı ki, gittikçe Mısır, Tunus ve Kuzey Afrika gibi dünyanın birçok bölgelerinde temsilciliklerini buldu. Bu örgütün asıl hedefi Batı sömürgeciliği ile mücadele yolunda dünya Müslümanları arasında vahdetin sağlanmasıydı. İngiltere'nin Hindistan üzerindeki egemenliği nedeniyle Seyyid Cemal'in bu ülke Müslümanları ile bağlantı kurmada zorlandı ve buradan çıkarak Avrupa'ya göç etti. Esad Abadi Avrupa'da İslami Vahdet teorisini El-Urvetul Vokska isimli bir dergide 18 sayı yayınlayarak Batı sömürgeciliği karşısında Müslümanlar arasında sağlanması gereken vahdetin önemine vurgu yaptı ve Müslüman ümmetin ilgisini bu görüşlere doğru çekti.
Seyyid Cemal kendi makalelerinde dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların sorunlarını ele aldı. Bu sorunların kökünü İslami ülkeler valilerinin iç istibdadı ve batı sömürgeciliği konularında bulup ve onunla mücadelenin tek yolunu Müslümanların vahdetinde özetliyordu. Bu derginin yayınlanması küresel Müslüman tabanın ilgisini çektiğinin yanı sıra İslami İttihadın oluşmasında önemli bir adım attığını da unutmamak lazım. Çünkü İslami vahdet fenomeni buradan yola çıkarak Urvetul Vuska dergisinin çeşitli dillerde yayınlanması neticesinde genel taban için zihniyetleri hazırlamış oldu. Seyyid Cemal dergisinin ilk sayısında ilginç bir öneride bulunarak bu önerinin İslam ülkelerinin hakimleri tarafından yürürlüğe girdiği takdirde İslami vahdetin oluşmasında pratik olarak ilk adımın atıldığını tespit edileceğine inanıyordu.
Esedabadi derginin ilk sayfasında İslam dünyasının merkezi olarak bilinen Mekke'de İslam konferansının düzenlenmesini önerdi. Seyyid Cemal Esedabadi kendi siyasi analizlerinde tehditlere karşı ortaklaşa ve savunma araçlarını tanıma ve pratikte uzlaşma gibi üç ana faktöre vurgu yaparken bu dini ve siyasi ittihadın gerçekleşmesi için gerektiği sayıyor ve bu ittihada varmak için bazı yöntemlere gözden geçiriyor. Ona göre İslam ülkelerine layık ve bağımsız bir nizamın gayretli, cesur ve yetkili bir lider tarafından hakim olmadığı takdirde sömürgecilik karşısında direnmenin de mümkün olmayacağı kesindir. Çünkü pratikte kukla hükümetlerin ahlaksız ve korkak liderlere sayesinde sömürgeciler ile mücadele zordur. Ayrıca ona göre dünya Müslümanları İslam'ı büyük ve güçlü olan bir ülkeyi direniş merkezi olarak kabullenseler de herkes o ülkede sömürü ile mücadelede gönüllü olarak yola koyuluyor. İşte Seyyid Cemal'in tüm çabaları Mekke'de İslami hilafet merkezini kurmak için bu meselenin gerçekleşmesi içindir.
Seyyid Cemal yabancılar karşısında Müslümanların taassuplarını övüyor ancak etnik ve mezhepçilik gibi toplumda ayrım oluşturacak hareketlere tamamen karşı olup bunların bir toplumda gerçekleşmesini Müslümanların zafiyeti ve çöküşe doğru gitmelerinin nedeni olarak niteliyordu. Ona göre her türlü ayrımcılıktan uzak Müslümanların beraberlik içinde güçlü oluşumlarına karşı hiçbir gücün meydan okuyamaması bile kesin olacaktır. Seyyid Cemal mezhepçiliği ortadan kaldırmak için kendisi bazen İsna Aşeri Şiisi, bazen de Hanefi Müslümanı olarak tanıtıyordu. O hiçbir zaman Müslümanları belli bir mezhebe bağlamaları için serzeniş etmezdi. Ancak sözlerinde her daim Muhammed ümmeti, İslami vahdeti ve İslam ve Kur'an üzerinde vahdete vurgu yaparak Müslümanların vahdetine zarar verebilecek her türlü dini mezhebi ve milliyetçi görüşlerden uzak dururdu.
Miladi 1885 yılından başlarında El-Urve dergisinin kapanması ardından Seyyid Cemal'in Londra'ya girmesinden onun vefatına kadar yani 1897 yılında onun İstanbul'da İslami vahdet çağrıları daha objektif ve siyasi özellikler içerdi. Seyyid Cemal Osmanlı İmparatorluğunu bütün sorunların yanı sıra iç arena da Batı sömürüsü karşısında büyük bir engel olarak görüp ve hilafetin Müslümanlar arasında en geçerli hükümet düşüncesine sahip olduğunu değerlendiriyordu. Bu yüzden Sultan II. Abdülhamid'i desteklemeye kalktı ve halkı Osmanlı hilafeti etrafında birleştirerek İslami ülkelere Batı sömürgeciliği karşısında korumaya çalıştı. Bu yolda Sultan Abdülhamid ile İslami vahdet planı konusunda irtibata geçerek detaylı mektubunda İslami vahdetin gerçekleşmesi için pratik öne sürdü. Seyyid Cemal Osmanlı'nın İngilizlere birlikteliğini ve üstelik İngilizlerin İslami vahdet karşısındaki baltalama tutumunu çözerek Sultan Abdülhamid'e Hindistan, Beluçistan, Afganistan, Türkmenistan ve Buhara'yı da kendi egemenliği altına almasını önerdi. Böylece Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle Ruslara karşı yeni bir cephenin de oluşması ortaya çıkmış olacak.
Sultan II. Abdülhamid'in hükümeti milliyetçiliğin zirveye tırmandığı bir dönemde bu nedenle bu planı destekleyip bir pan-İslamizmi siyaseti izleyerek vahdeti kendi hükümetinde ve İslam dünyasında yaymayı düşündü. O yüzden Seyyid Cemal'ın bu konuda görüşlerini almak için yanına bir elçi göndererek onunla müzakere etmeye karar verdi. Abdülhamid, Seyyid Cemal ve İslami vahdet düşüncesi hamilerinin görüşlerinden yararlanarak İstanbul merkezli konferanslar, heyetler ve devlet aileleri kurdurdu ve böylece pratikte Asya Müslümanları vahdeti için önemli adımlar attı.
Seyyid Cemal İran Şahı Nasreddin Şah'la birkaç ziyaret gerçekleştirerek İslami vahdet düşünce ve görüşlerin İran diyarında yaymaya çalıştı. Seyyid Cemal'la İran'daki ikameti sırasında her şeyden daha çok iç istibdadın cereyan etmesini vahdet için büyük bir tehlike olarak tanıdı ve onu ortadan kaldırmak için ciddi faaliyetler başlattı. Öyle ki kısa bir zaman sonra Seyyid Cemal'in Basra ve Bağdat'a sürgün edilmesinin ardından gerçekleşen bütün hareketinde bu hareketin yaptırımı için fetva veren Mirza-i Şirazi'ye bir mektup göndererek böylece Nasreddin Şah'ın istibdadına karşı kendi tavrını sergilemiş oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam Dünyası'nda Vahdet isimli programımızın 5. bölümünü dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.